Ayrım 7. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 63. Sözünü de tuttu. Ne var ki kötü zamana denk gelmiş, evde eski dirlik düzen kalmamıştı. Bağırıp çağırmaları yüzünden gizli tutulmasına imkan kalmayan Rebecca'nın aşk ateşi ortaya dökülünce, Amaranta'nın yüreğine de ateş düştü. O da gizli aşk acısıyla yanmaktaydı. Banyoya kapanıyor, umutsuz aşkını ateşli mektuplara döküyor, sonra da mektupları sandığının dibine saklıyordu. Ursula yataklara düşen iki kızın hastalığıyla uğraşmaktan bitip tükeniyordu. Ne yaptı ne ettiyse Amaranta'nın derdini bir türlü öğrenemedi. Sonunda aklına geldi. Bu kez gitti Amaranta'nın sandığını karıştırdı ve aralarına konulan daha kurumamış zambakların kabarttığı, daha kurumamış gözyaşlarının ıslattığı, Pietro Crespi'ye yazılmış ve gönderilmemiş, pembe kurdeleyle bağlı mektup destesini buldu. Hırsından ağlayarak laterna almanın aklına düştüğü güne lanetler yağdırdı. Kızların nakış derslerini yasakladı ve ortada ölü filan olmadığı halde kızlar umutlarını kesene dek yas ilan etti. Pietro Crespi hakkındaki ilk olumsuz izlenimini değiştiren ve onun müzik aletlerindeki hünerine hayranlık duyan José Arcadio Buendía'nın karısını yatıştırmaya çalışması da sonuç vermedi. Tam bu sırada Pilar Ternera, Remedios'un evlenmeye yanaştığını Aureliano'ya haber verince, bu olay olanların üstüne tuz biber ekti. Aureliano bu konuyu anasına babasına açmanın, onları biraz daha üzmekten başka şeye yaramayacağını kestiriyordu. Özel ve önemli bir sorunu görüşmek üzere salona çağrılan José Arcadio Buendía ile Ursula, oğullarının sözlerini hiç ses çıkarmadan dinlediler. Ancak José Arcadio Buendía, müstakbel gelinin adını duyunca alı al moru mor oldu. Aşk beter bir illet diye bas bas bağırdı. Çevrede şunca eli yüzü düzgün, namuslu kız varken, sen tut can düşmanımızın kızıyla evlenmeye kalkış. Ursula ise bu seçimi pek yerinde buldu. Moscote kardeşlerin yedisini de sevdiğini söyleyerek kızların güzelliğini, hanımlığını, hamaratlığını, terbiyesini ballandıra ballandıra anlattı ve oğlunu kutladı. Karısının eteklerinin zil çaldığını gören José Arcadio Buendía, boyun eğmekten başka çıkar yol göremeyince bir koşul öne sürdü. Madem adamın da gönlü ondaydı, Pietro Crespi ile Rebecca da evlenecekti. Ursula da ilk fırsatta Amaranta'yı alıp başkente götürecek, değişik çevre, değişik insanlar kızı avutacaktı. Bu haberi duyar duymaz Rebecca'nın hastalığı filan kalmadı. Oturdu, nişanlısına bir mektup döşenip haberleri muştuladı. Mektubu anasına babasına da gösterip, onların da onayını aldıktan sonra, aracıya gerek kalmaksızın mektubu kendi eliyle postaladı. Amaranta, ailenin verdiği kararı kabullenmiş göründü. Zamanla sağlığı da düzeldi ama Rebecca'nın ancak kendi ölüsünü çiğneyerek evlenebileceğine ant içti. Ertesi cumartesi José Arcadio Buendía bayramlıklarını giyindi. Lacivertlerini sırtına geçirdi, mukavva yakalığını taktı, ilk kez parti verildiği gece giydiği geyik derisi çizmelerini giydi ve Remedios Moscote'yi Tanrı'nın emriyle babasından istemeye gitti. Sulh yargıcıyla karısı bu beklenmedik gelişin nedenini bilmedikleri için hem sevindiler hem tedirgin oldular. Geliş nedeni açıklandıktan sonra da müstakbel gelinin adında bir yanlışlık yapıldığı kanısına vardılar. Kadıncağız bu yanlışlığı ortadan kaldırmak için Remedios'u uykudan kaldırdı, uyku sersemi çocuğu kucağına aldı getirdi. Evlenme niyetinin gerçek olup olmadığını sordular kıza. O da yarı uyur yarı uyanık, o anda uyumaktan başka bir şey istemediğini söyledi. Moscote'lerin kaygısını anlayışla karşılayan José Arcadio Buendía, işin aslını bir de Aureliano'dan sormaya gitti. Yeniden geldiğinde Moscote'ler giyinip kuşanmışlar, Konuk odasındaki koltukların, kanepelerin yerlerini değiştirmişler, vazolara çiçekler koymuşlar, büyük kızlarını da yanlarına sıralamış bekliyorlardı. Bir yandan durumun tatsızlığından, öte yandan soluğunu kesen kas katı yakadan bunalan Jose Arcadio Buendia, müstakbel gelinin gerçekten Remedios olduğunu doğruladı. Don Apollinar Moscote, şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemeyerek, "İş mi bu yani?" dedi. "6 kızımız daha var. Hem hepsi de evlenme çağına gelmiş, hepsi de bekar, hepsi de oğlun gibi aklı başında, çalışkan bir delikanlının karısı olmaktan sevinç duyacak kızlar. Aureliano ise tutup daha donuna işeyene göz koyuyor." Hüzünlü bakışlı, hüzünlü yüzlü, cami yıkılsa da mihrap yerinde bir kadın olan karısı, hemen davranıp kocasını boş boğazlığı yüzünden azarladı. Meyve likörünü içtikten sonra Aureliano'nun kararını seve seve kabullendiler. Yalnızca Senyora Moscote, Ursula ile kadın kadına görüşmek istediğini söyledi. Dipnot: Senyora, bayan, senyor, bay. Ursula elinin hamuruyla kendisine erkek işine karıştırdıkları için söylene söylene, ama bir yandan da müthiş duygulanarak ertesi gün kalktı, Senyora Moscote'ye gitti. Yarım saat sonra Remedios'un daha ergen olmadığı haberiyle geri döndü. Aureliano bunu hiç de ciddi bir engel olarak görmedi. Öylesine çok beklemişti ki gelini, kendisini bilecek çağa erişene dek de bekleyebilirdi. Evde yeni kurulan dirlik düzen, Melkiades'in ölümüyle bozuldu. Melkiades'in ölümü beklenmedik bir olay değildi ama beklenmedik koşullarda oldu. Gelişinden birkaç ay sonra adamcağız birdenbire öyle çökmüştü ki, kısa sürede yatak odalarında gölge gibi dolaşan, yürürken ayağını sürükleyen, eski günleri dilinden düşürmeyen, kimsenin aldırış etmediği ya da yatağında ölüsü bulunana dek varlığını herkesin unuttuğu bir işe yaramaz koca dedelere dönmüştü. İlk zamanlar resim çekme işine ve Nostradamus'un kehanetlerine merak saran Jose Arcadio Buendia ona yardım ediyordu. Ama giderek anlaşmaları zorlaşmaya başlayınca Jose Arcadio da Melkiades'i yalnız bırakır oldu. Melkiades'in gözleri görmez, kulakları duymaz olmuştu. Karşısına alıp konuştuğu kişileri çok eskiden tanıdığı insanlarla karıştırıyor, sorulan soruları ne idüğü belirsiz, çeşitli dillerin çorba edilmesinden oluşmuş sözcüklerle yanıtlıyordu. Derin derin soluyarak dolaşıyor, eşyaların arasında gezindiği halde, içgüdüsel bir yön sezgisi varmış gibi hiçbir yere değmeden yürüyordu. Bir gün akşamdan başucundaki su bardağına koyduğu takma dişlerini takmayı unuttu. Sonra bir daha hiç takmadı. Ursula evi büyütmeye kalkıştığı zaman, Melkiades'e Aureliano'nun işliğinin bitişiğinde, evin patırtısından, gürültüsünden, hayhuyundan uzak bir oda yaptırttı. Bol ışık alan bir pencere açtırttı, bir kitaplık yaptırıp, tozdan ve güvelerden neredeyse lime lime olmuş kitapları, kargacık burgacık yazılarla dolu kağıt tomarlarını, takma dişlerinin durduğu ve dibine ufacık sarı çiçekli su bitkilerinin kök saldığı bardağı kendi eliyle silip temizleyip raflara yerleştirdi. Yeni yerini pek sevmiş olmalıydı ki bir daha ortalarda görünmedi Melkiades. Yemek odasına bile gelmez oldu. Yalnızca Aureliano'nun işliğine gidiyor, gelirken yanında getirdiği kolalı bez gibi kırılı kırılı veren kuru parşömen kağıtlarına saatlerce bir şeyler yazıyordu. Vizitasyonun günde iki kere taşıdığı yemeklerini de orada yiyordu. Son zamanlarda iştahı da kalmamış, sebzeden başka şey yemez olmuştu. Çok geçmeden yüzüne, et yemezlerin suratındaki hüzünlü solukluk çöktü. Derisi hiç sırtından eksik etmediği eski yeleğin üstü gibi ince bir yosun tabakası bağladı. Soluğu uykudaki hayvanların soluğu gibi kokmaya başladı. Bütün aklını kafiye düşürmeye salan Aureliano da giderek onu unuttu. Yalnızca bir keresinde Melkiades'in bitmez tükenmez monologları içinden anlaşılır gibi bir şeyler geldi kulağına, dinledi. Aslında Melkiades'in gevelemelerinden çıkarılabilecek tek şey sürekli yinelenen ekinoks, ekinoks, ekinoks sözüyle Alexander von Humboldt adıydı. Arkadio Aureliano'nun gümüş işlerine yardıma başlayınca Melkiades'e biraz yakınlaştı. Melkiades onun bu yaklaşma çabalarına aslı astarı olmayan İspanyolca yanıtlarla karşılık verdi. Ama bir gün aşırı duygulandığı bir akşamüstü beynini saran bulutlar bir an aralanır gibi oldu. Yıllar sonra Arkadio idam mangasının karşısında dururken Melkiades'in kendisini karşısına alıp anlamadığı ama yüksek sesle okunurken kulağa kutsal buyruk gibi gelen yazılarından birkaç sayfa okuduğu günkü ürpertiyi anımsayacaktı. Melkiades okuduklarını bitirdikten sonra uzun süredir ilk kez gülümsedi ve İspanyolca konuştu. "Öldüğüm zaman odamda 3 gün cıva kaynatın." Arkadio bunları Jose Arkadio Buendia'ya çıtlattı. O daha ayrıntılı bir şeyler öğrenmeye çabaladıysa da Melkiades'in ağzından "ben ölümsüzlüğün sırrına erdim"den başka söz alamadı. Melkiades'in soluğu kötü kötü kokmaya başlayınca Arkadio perşembe sabahları onu dereye götürmeye başladı. Yıkanmak iyi geliyor gibiydi. Melkiades soyunuyor, delikanlılarla birlikte suya dalıyordu. O gizemli yön bulma sezgisiyle derin ve tehlikeli yerlerden uzak duruyordu. Bir keresinde "aslımız su, hepimiz sudan türedik" dedi. Uzun zaman bu böyle sürdü gitti. Laternayı işletmek için içler acısı çaba harcadığı o parti gecesinin ve Arkadio ile birlikte koltuğunun altına su kabağıyla havluya sarılı badem yağlı sabununu sıkıştırıp dereye gittiği günlerin dışında onu gören olmuyordu. Bir perşembe sabahı Aureliano onu dereye götürmek için gittiğinde "ben Singapur kumsallarında hummadan öldüm" dediğini duydu. Melkiades o gün suyun olmayacak bir yerine daldı, bir daha da çıkmadı. Cesedini ancak ertesi gün birkaç mil ötede buldular. Dere orada dirsek yapmış, onu kıyıya atmıştı. Bulduklarında göbeğinin üstüne bir akbaba tünemişti. Kendi babası öldüğünde bu kadar gözyaşı dökmemiş olan Ursula'nın bütün karşı koymalarına rağmen Jose Arkadio Buendia Melkiades'in gömülmesine izin vermedi. O ölümsüz oldu ve ölümden sonra dirilmenin sırrını da yine kendisi açıkladı diyor da başka bir şey demiyordu. Bir köşede unutulmuş imbiyi ortaya çıkardı ve mavi mavi kabarcıklar çıkararak kaynayan cıva kabını da cesedin yanına koydu. Don Apollinar Moscote, boğulmuş birinin gömülmeden kalmasının halk sağlığına zararlı olduğunu hatırlatmak cüretinde bulundu. Jose Arkadio Buendia, "halt etmişsin sen efendi, çünkü o yaşıyor" diyerek ceset pırıl pırıl parlayıp patlayacakmış hale gelinceye ve evin içini illetli bir koku sarıncaya dek tam 72 saat kaynattı cıva buhurdanını. Ancak 72 saat tamama erince onu gömmelerine izin verdi. Hem öyle gelişi güzel değil, Macondo'nun en büyük adamı için düşünülebilecek anlı şanlı bir cenaze töreniyle. Köydeki ilk ve en kalabalık cenaze töreniydi bu. Ondan daha tantanalısı ancak 100 yıl sonra koca ninenin cenaze alayında görülecekti. Onu mezarlık olarak tasarladıkları alanın ortasında kazılan çukura gömdüler. Başına bir taş dikip hakkında bildikleri tek şeyi yazdılar: Melkiades. 9 gece başında nöbet tuttular. Kahve içmek, fıkra anlatmak, kağıt oynamak için bahçeye doluşan kalabalığın kargaşasından yararlanan Amaranta, Pietro Crespi'ye aşkını açıklama fırsatı buldu. Pietro Crespi birkaç hafta önce Rebecca'ya verdiği sözü resmiyete dökmüş, eskiden Arapların papağan azmanlarıyla hırtı pırtı takas ettiği ve köylülerin Türk sokağı dedikleri yerde müzik aletleri ve mekanik oyuncaklar satan bir dükkan açmıştı. Pırıl pırıl buklelerle bezeli başını her gören kadının yüreğini hoplatan yakışıklı İtalyan, Amaranta'ya önemsenmeye değmez şımarık bir çocukmuş gibi davrandı. ''Bir küçük kardeşim var,'' dedi, ''dükkanda bana yardım etmeye gelecek.'' Amaranta bu söze çok alındı, aşağılandığını düşündü ve büyük bir öfkeyle kendi ölümü pahasına da olsa kız kardeşinin evlenmesini engellemeye hazır olduğunu söyledi. Bu tehdidin dramatik yanı İtalyan'ı öylesine etkiledi ki tuttu bunları Rebecca'ya anlattı. Böylelikle de Ursula'nın işten baş alamaması yüzünden boyuna ertelenen Amaranta'nın gezisi bir haftaya kalmadan gerçekleştirildi. Amaranta hiç sesini çıkarmadı. Yalnız vedalaşmak için Rebecca'yı öperken kulağına fısıldamaktan da geri kalmadı. Boşuna umutlanma. Beni dünyanın öbür ucuna da gönderseler, seni öldürmem pahasına da olsa evlenmeni engelleyecek bir yol bulurum. Bir yandan Ursula'nın yokluğu, bir yandan ayaklarını sürüye sürüye odalarda dolaşan Melkiades'in görünmez varlığıyla ev bomboş koskoca bir berhaneye döndü. Rebecca evi çekip çeviriyor, kızılderili kadın da fırını yürütüyordu. Alacakaranlık çökerken yürek ferahlatan lavanta kokusu ve elinden eksik etmediği armağan oyuncaklarla Pietro Crespi gelince nişanlısı onu konuk odasına alıyor, kimsenin aklına kötülük gelmesin diye kapıları pencereleri ardına dek açıyordu. Bu gereksiz bir önlemdi. Çünkü İtalyan bir yıla varmadan karısı olacak kızın eline bile dokunmayacak kadar ölçülü, saygılı olduğunu göstermişti. Crespi'nin bu gelişleri evi birbirinden güzel oyuncaklarla dolduruyordu. Kurulunca dans eden balerinler, kendi kendine çalan müzikli kutular, sıçrayıp perende atan maymunlar, dört nala koşturan atlar, tef çalan palyaçolar, daha neler de neler. Pietro Crespi'nin getirdiği çeşit çeşit akıllara durgunluk veren oyuncak hayvanlar, Jose Arcadio Buendia'yı Melkiades'in ölümünden duyduğu acıdan çekti çıkardı ve onu semiyacılığa merak sardığı eski günlerine döndürdü. Bir süre karnı deşilmiş hayvanlar dünyasında, hayvanları daha mükemmelleştirmek için içlerindeki mekanizmayı söküp, sarkaç ilkelerinden yararlanarak devri daim makinesi haline getirmeye uğraşmakla vakit geçirdi. Aureliano'ya gelince, Remedios'a okuma yazma belleteceğim diye işe güce el sürmez oldu. Başlangıçta çocuk oyuncaklarını bırakmak istemiyor ve bebeklerinden ayrılıp yıkanmasına paklanmasına, giyinip kuşanıp konuk odasında kendisini beklemesine neden olan ve Allah'ın günü evlerine taşınan bu adama oyuncaklarını yeğe tutuyordu. Ne var ki Aureliano'nun sabrı ve tutkusu sonunda üstün geldi de kızcağız saatlerce oturup alfabeyi bellemeye, renkli kalemlerle ahırında inekler olan ev resimleri, sarı ışıkları tepelerin ardına uzanan yüz yuvarlak güneş resimleri çizmeye başladı. Mutlu olmayan bir tek Rebecca'ydı, o da Amaranta'nın gözdağı yüzünden. Kardeşinin huyunu, nasıl gururlu olduğunu biliyor, öfkesinin şiddetinden ürküyordu. Saatlerce banyoya kapanıp parmağını emiyor, toprak yememek için çelik gibi irade gücünü kullanarak kendini tutuyordu. Ne olacağını bilememenin telaşında yüreğini ferahlatmak için Pilar Ternera'ya fal baktırdı. Pilar Ternera, eveleme develeme bir yığın beylik söz sıraladıktan sonra diyeceğini dedi. Anan baban gömülmedikçe senin yüzün gülmeyecek. Rebecca tepeden tırnağa ürperdi. Bir düş görüyormuşçasına ufacık bir kızken sandığı, salıncaklı iskemlesi ve içindekilerin ne olduğunu hiç bilmediği torbayla bu eve gelişi gözlerinin önünde canlandı. Kupa papazına hiç benzemeyen, yakası altın düğme ile ilikli, keten giysili, dazlak bir adam geldi aklına. Sonra karo kızıyla ve onun titrek elleriyle hiç ilintisi olmayan, çok genç, çok güzel bir kadın düştü aklına. Elleri sıcacık mis kokuluydu bu kadının ve Rebecca'nın saçlarına çiçekler takar, onu yeşilliklerle bezeli yolları olan bir kentte gezdirirdi. "Hiçbir şey anlamadım," dedi. Pilar Ternera da şaşırmıştı. "Ben de anlamadım ama kağıtlar böyle diyor." Bu olay Rebecca'nın aklında öyle yer etti ki gidip Jose Arcadio Buendia'ya anlattı. Jose Arcadio Buendia, fala inandığı için onu bir güzel payladı ama bir yandan da hiç kimseyi sezdirmeden dolapları sandıkları karıştırmaya, eşyayı alt üst etmeye, yatak yorganı kaldırmaya, döşeme tahtalarını bile sökmeye başlayarak kemik torbasını aramaya koyuldu. Evin onarımından beri torbanın gözüne ilişmediğini anımsadı. Yapı ustalarını gizlice sıkıştırıp sordu. Sonra içlerinden biri işine engel oluyor diye torbayı yatak odalarından birinin duvarına ördüğünü söyledi. Günlerce "o oda senin, bu oda benim" kulaklarını duvarlara dayaya dayaya evin içinde dört döndükten sonra derinlerden bir yerden o bildik takır tukur sesini duydular. Hemen duvarı deldiler, kemik torbası el değmemiş gibi duruyordu. Torbayı daha o gün Melkiades'in mezarının yanına gömdüler. Başına taş filan da koymadılar. Jose Arcadio Buendia bir an için vicdanını Prudencio Aguilar'ın anısı kadar rahatsız eden bir yükten kurtulmuş olarak eve döndü. Mutfaktan geçerken Rebecca'yı alnından öptü. "O kötü düşünceleri çıkar at kafandan," dedi. "Mutlu olacaksın." Rebecca ile arkadaşlık etmesi, Arcadio'nun doğumundan beri Ursula'nın suratına kapadığı evin kapısını yeniden açtı Pilar Ternera'ya. Başıboş keçi sürüsü gibi aklına estiği saatte eve damlıyor, bitip tükenmeyen enerjisini en ağır işlerde kullanıyordu. Kimi zaman işliğe gidiyor, Arcadio'nun resim varaklarını işlemesine yardım ediyordu. Bir de eli işe yakışıyordu ki, onun bu becerikliliği Arcadio'yu afallatıyordu. Bu kadın huysuz ediyordu onu. Teninin yanık esmerliği, duman buğulu kokusu, karanlık odayı sarsan kahkahası, delikanlının dikkatini çekiyor, elini ayağını dolaştırıyordu. Bir keresinde Aureliano gümüş işleriyle uğraşırken Pilar Ternera onun sabırlı titizliğini hayranlıkla seyretmek için masaya yaslandı. İşte o zaman olanlar oldu. Aureliano başını kaldırıp aklından geçenler gün gibi ortada olan Pilar Ternera'nın gözlerine bakmadan önce Arcadio'nun karanlık odada olup olmadığını iyice kolladı. Sonra "çıkar dilinin altındaki baklayı," dedi. Pilar Ternera acılı bir gülümsemeyle dudaklarını ısırdı. "İyi asker olursun sen," dedi. "Attığın fişek boşa gitmiyor." Aureliano bu kehanetin doğruluğunu sezince rahat bir soluk aldı. Hiçbir şey olmamış gibi işini sürdürdü. Sesine huzurlu, güvenli bir güç geldi. "Çocuğu tanıyacağım," dedi. "Benim adımı taşıyacak." Jose Arcadio Buendia sonunda muradına erdi. Saatin mekanizmasını kurgulu bir balerine bağladı ve oyuncak kendi temposuna ayak uydurarak tam 3 gün 3 gece dans etti. Bu buluş öteki saçma uğraşlarının hepsinden daha çok aklını çeldi. Yemeden içmeden kesildi, gözüne uyku girmez oldu. Ancak Rebecca'nın özen ve şefkati onu bir daha kendini toparlayamayacağı bir çılgınlığa düşmekten koruyordu. Sabahlara dek yüksek sesle düşünerek odasını arşınlıyor, kağnı arabalarına, tırmıklara, sözün kısası hareket ettirilince yararlı olan her şeye nasıl etse de sarkaç yasasını uygulasa diye çözüm yolları arıyordu. Uykusuzluk onu öylesine güçten düşürmüş, tüketmişti ki sabaha karşı odasına dalan ak saçlı sarsak adamı tanıyamadı. Prudencio Aguilar'dı bu. Jose Arcadio Buendia sonunda onun kim olduğunu çıkarınca ölülerin de yaşlanmasına şaşırarak içinde kıpırdanan sıla ateşiyle ürperdi. "Prudencio," diye haykırdı. "Ne kadar uzaklardan çıkıp gelmişsin." Onca yıllık ölümden sonra dirilere duyulan hasret öylesine yoğun, iki çift laf etme özlemi öylesine büyük, ölümün içindeki öteki ölümün yakınlığı öylesine korkunçtu ki, Prudencio Aguilar sonunda can düşmanını sever olmuştu. Yıllarca onu aramış durmuştu. Rio Hacha'dan gelen ölülere sormuştu, Upar Vadisi'nden gelen ölülere sormuştu, bataklıktan gelen ölülere sormuştu. Kimselerden haber alamamıştı çünkü Melkiades gelip de ölümün haritalarına ufacık bir nokta olarak işlenene dek ölüler diyarında Macondo'nun adı sanı bilinmiyordu. Jose Arcadio Buendia sabaha dek Prudencio Aguilar'la sohbet etti. Birkaç saat sonra uykusuzluktan bitkin halde Aureliano'nun işliğine gidip bugün günlerden ne diye sordu. Aureliano salı olduğunu söyledi. Jose Arcadio Buendia, ben de öyle sanıyordum dedi. Ama bir de baktım ki dünkü gibi daha hala pazartesi değil miymiş? Gökyüzüne bak hele, duvarlara bak, bugün de pazartesi. Onun sapıklıklarına alışık olan Aureliano hiç oralı olmadı. Ertesi gün, yani çarşamba günü, Jose Arcadio Buendia yine işliğe girdi. Felaket bu dedi. Şu havaya bak, güneşin vızıltısına kulak ver. Her şey tıpkı dünkü ve önceki günkü gibi. Bugün de pazartesi. O gece Pietro Crespi, onu terasta Prudencio Aguilar için, Melquiades için, Rebecca'nın ana babası için, kendi ana babası için, tanıyıp bildiği ve artık ölümle baş başa kalmış kim varsa hepsi için gözyaşı dökerken buldu. Crespi, ard ayakları üzerinde ipte yürüyüp cambazlık yapan oyuncak bir ayı verdiyse de, Jose Arcadio Buendia'yı saplantısından kurtaramadı. Birkaç gün önce kendisine anlattığı, insanların uçmasına yarayacak bir sarkaç mekanizması kurma tasarısının ne alemde olduğunu sordu. Buendia bunun gerçekleşemeyeceğini, çünkü sarkacın her şeyi havaya kaldırabileceğini ama mümkünü yok kendini havalandıramayacağını söyledi. Perşembe günü yüzü yeni sürülmüş toprak gibi acıdan kırış kırış olmuş bir halde yeniden işliğe gitti. Dokunsalar ağlayacaktı. Zaman makinesi bozuldu diye hıçkırırcasına konuştu. Ve Ursula ile Amaranta da öyle uzakta ki. Aureliano çocuk azarlar gibi payladı onu. Bunun üzerine Buendia yaptıklarına pişman olmuş gibi bir tavır takındı. 6 saat durup dinlenmeden çevresini inceledi. Zamanın geçişini kanıtlayacak bir değişiklik bulmak için çırpındı. Bütün geceyi yatağında gözünü kırpmadan Prudencio Aguilar'a, Melquiades'e, bütün ölülere seslenip acısını paylaşmaya çağırmakla geçirdi. Ama gelen giden olmadı. Cuma günü kimse uyanmadan dışarı çıktı. Günlerden pazartesi olduğuna hiç kuşkusu kalmayıncaya dek doğayı seyretti. Sonra kapının kol demirini kaptığı gibi, görülmemiş gücünün olanca eziciliğiyle simya laboratuvarında, fotoğrafhanede, gümüş atölyesinde ne var ne yok her şeyi tuzla buz etti. Bir yandan da bağıra çağıra, tiz ve ne olduğu anlaşılmayan bir dilde bir şeyler söylüyordu. Aureliano baktı ki olacak gibi değil, bıraksa babası evi olduğu gibi yerle bir edecek, konudan komşudan yardım istedi. Jose Arcadio'yu yere yıkmak için 10 kişi, elini kolunu bağlamak için 14 kişi, bahçedeki kestane ağacına sürüklemek için 20 kişi gerekti. Onu ağaca bağlayıp bıraktıklarında bilinmedik dilde bir şeyler haykırıyor, ağzından yeşil yeşil köpükler saçıyordu. Ursula ile Amaranta döndüklerinde Jose Arcadio Buendia ellerinden ayaklarından kestane ağacına bağlı duruyordu. Yağmurdan sırılsıklam olmuş, aklını hepten yitirmişti. Ursula ile Amaranta onunla konuşmaya çalıştılar. Onları tanımadı ve anlamadıkları dilde bir şeyler söyledi. Ursula iplerin kestiği bileklerini, ayaklarını çözdü. Yalnızca belinden bağlı bıraktı. Daha sonraları güneşten ve yağmurdan korumak için üzerine palmiye dallarından bir de siper yaptılar. 7. ayrımın sonu. Sayfa 73.